Ayrım 38.
Eğer sonuca bütün bir kent tanık olmasaydı, gerçekten inanılmaz görünen ve olaydan kuşku duyulmasına neden olabilecek şey, korkuluk boyunca yerleştirilen nöbetçilerin Fabris'i görüp yakalayamayışlarıdır. Aslında yukarıda sözünü ettiğimiz sis yükselmeye başlıyordu. Fabris de sahanlıkta bulunduğu sırada sisin Farnese Kulesi'nin ortalarına kadar gelmiş gibi göründüğünü söyledi. Ne var ki bu sis hiç de yoğun değildi. Kendisi birkaçının gezindiği nöbetçileri çok iyi seçebiliyordu. Doğaüstü bir güçle itilmişçesine korkusuzca gidip birbirine pek yakın iki devriyenin arasında durduğunu da ekliyordu. Sonra da vücudunun çevresinde bulunan ve tam iki kez birbirine karışan büyük ipi sakin sakin çözdü. İpi çözüp korkuluğun üzerine yayması çok zaman aldı. Dört bir yanında konuşan askerleri işitiyordu. Kendisine doğru ilk yaklaşanı hançerlemeye kesin karar vermişti. Hiç heyecanlı değildim diye ekliyordu. Bir töreni yerine getiriyormuşum gibi geliyordu bana. En sonunda açılan ipini suların akıntısıyla korkulukta oluşan bir deliğe bağlar, o aynı korkuluğun üzerine çıkar, bütün gönlüyle Tanrı'ya dua eder. Sonra da şövalyelik dönemlerinin bir kahramanı gibi bir an Clelia'yı düşünür. 9 ay önce buraya giren uçarı ve haylaz Fabris'ten ne kadar farklıyım der kendi kendine. En sonunda o şaşılası yüksekliği inmeye koyulur. Düşünmeden sanki gün ortasında bir bahsi kazanmak için arkadaşlarının önünde inermiş gibi davrandığını söylüyordu. Yükseltinin ortalarına doğru ansızın kollarının gücünün gittiğini hisseder. Hatta bir an ipi bıraktığını sanıyor ama hemen çabucak onu yeniden yakalar. Belki de diyor, üzerlerinde kaydığı ve derisini koparan çalılara tutunmuştu. Arada sırada omuzların arasına dayanılmaz bir acı duyuyor ve bu acı soluğunu kesecek derecelere varıyordu. Çok rahatsız edici bir hareketle sürekli sallanıyor ve hiç durmadan ipten çalılara savruluyordu. Bu arada uyandırdığı ve uçarak üzerine atılan oldukça iri birçok kuşun saldırısına uğradı. İlk anlarda kendisini kovalamak için aynı yoldan inen kale halkı tarafından yakalandığını sandı ama en sonunda ellerinin kanlar içinde kalmasından başka hiçbir zarara uğramadan kalın kulenin dibine erişti. Ortalarından itibaren kulenin oluşturduğu bayırın çok işine yaradığını anlatır. Fabris aşağı inerken duvara sürtünüyordu. Taşların arasından biten bitkiler ona çok engel oluyordu. Aşağıya askerlerin bahçelerine ulaştığında, yukarıdan bakıldığında kendisine 4-5 ayak yüksekliğinde görünen, gerçekte 15-20 ayak boyunda olan akasyaların üzerine düşer. Orada sızıp kalan bir sarhoş onu hırsız sanmıştı. Fabris o ağaçtan düşerken sol kolu hemen hemen çıkmıştı. Surlara doğru koşmaya başladı ama dediğine bakılırsa dizlerinde hiç derman kalmamıştı, hiç hali yoktu. Bütün tehlikeye karşın oturdu ve kalan içkiyi içti. Nerede bulunduğunu bilmeyecek kadar şöyle birkaç dakika içi geçti. Uyandığında odasında olduğu halde ağaçları nasıl görebildiğini bir türlü anlayamadı. En sonunda Fabris korkunç gerçeği anımsar. Hemen kalenin duvarına doğru yürür, büyük bir merdivenle oraya çıkar. Pek yakında bulunan devriye nöbet kulübesinde horluyordu. Fabris otların içinde yatan bir top parçası görür. Üçüncü ipini oraya bağlar, ip biraz kısa gelir. Fabris de içinde bir ayak kadar su bulunabilecek bir çamur hendiğine düşer. Ayağa kalkıp nerede olduğunu anlamaya çalışırken iki adam tarafından yakalandığını hisseder. Bir an için korkar ama az süre kulağının dibinde alçak sesle "Ah Monseigneur, Monseigneur" dendiğini işitir. Bunların düşesin adamları olduğunu Fabris hayal meyal anlar. Hemen ardından da bayılır. Bir süre sonra sessiz ve hızlı yürüyen adamların kendisini taşıdıklarını sezinler. Ardından dururlar. Fabris'i çok kaygılandırır bu. Ne konuşacak ne de gözlerini açacak gücü vardı. Kendisini sıktıklarını hissediyordu. Ansızın düşesin giysilerinin kokusunu tanıdı. Bu koku onu canlandırır. Gözlerini açıp "Ah aziz dostum" sözcüklerini mırıldanır. Sonra yeniden bayılır. Sadık Bruno ile Konta Can'dan bağlı bir manga polis 200 adım ötede yedekte bekliyordu. Kontun kendisi de düşesin beklediği yere pek yakın olan küçük bir eve gizlenmişti. Eğer gerekseydi kont çok yakın dostları olan küçük rütbeli birkaç subayla birlikte elini kılıcını atmakta bir an bile duraksamazdı. Ciddi olarak tehlike gördüğü Fabris'in yaşamını kurtarmak zorunda olduğuna inanıyordu. Eğer kendisi Mosca prensin yazılı bir aptallık yapmasına engel olmasa, bu budalalığı yapmasaydı Fabris hükümdarın imzaladığı af kağıdına çok daha önceden kavuşurdu. Tepeden tırnağa silahlı adamların çevrelediği düşes gece yarısından beri derin bir sessizlik içinde kale duvarlarının önünde dolaşıp duruyordu. Bir saniye bile yerinde duramıyordu. Fabris'i peşinden kovalayan adamların elinden kurtarmak için çarpışmak zorunda kalacağını düşünüyordu. Bu ateşli insan burada ayrıntılarıyla vermenin çok uzun süreceği ve inanılmaz ihtiyatsızlıkta yüzlerce önlem almıştı. O gece olağanüstü bir şey için dövüşmeyi bekleyen 80'den fazla adamın ayakta olduğunu hesapladılar. Bereket versin ki bütün bunların başında Ferrante ile Ludovic bulunuyordu. Güvenlik bakanı da karşı değildi. Ne var ki Kont Mosca hiç kimsenin düşesi ihanet etmemesine, kendisinin de bakan olarak hiçbir şeyden haberi olmamasına özen gösterdi. Düşes Fabris'i yeniden görünce tam anlamıyla çılgına döndü. Onu coşkuyla kollarının arasında sıkıyordu. Sonra üstünün başının kanlar içinde kaldığını görünce aklı başından gitti. Fabris'in ellerinden akan kandı bu. Düşes onun ağır biçimde yaralı olduğunu sandı. Yarasına pansuman yapmak için adamlarından birinin yardımıyla Fabris'in ceketini çıkaracağı sırada bereket versin ki Ludovic oralarda bulunuyordu. Hemen Düşes de Fabris'i kent kapısının yakındaki bir bahçede gizli bekleyen küçük arabalardan birine adeta zorla bindirdi. Sakka yakınlarında Po Irmağı'nı geçmek için dört nala gittiler. Ferrante tepeden tırnağa silahlı 20 kişiyle açlık yapıyordu. Canı pahasına bir kovalamayı durdurmaya ant içmişti. Sadece Kont yalnız ve yayı olarak kale dolaylarından ancak 2 saat sonra hiçbir şeyin kımıldamadığını görünce oradan ayrıldı. Sevinçten neredeyse başı dönerek tam vatan hainiyim diye düşünüyordu. Ludovic bir arabaya düşesin yanında çalışan genç bir cerrah yerleştirmeyi çok iyi akıl etmişti. Bu genç adam Fabris'e pek benziyordu. Ludovic ona Bologna yönüne kaçın ve çok beceriksizce davranın dedi. Kendinizi yakalatmaya çalışın. Yakalanınca da kendi kendinizi yalanlayın. Bir dediğiniz öbürünü tutmasın. En sonunda da Fabris del Dongo olduğunuzu itiraf edin. Aman özellikle de zaman kazanmaya bakın. Beceriksiz davranmakta ustalık gösterin. Bir ay hapis yatmakla paçanızı kurtarırsınız. Hanımefendi size tam 50 altın verir. İnsan hanımefendiye hizmet ederken parayı düşünür mü hiç? Adam gitti ve 2 saat sonra yakalandı. Bu olay General Fabio Conti ile Fabris tehlikesiyle baronluğunun uçtuğunu gören Rassi'ye pek zevkli bir sevinç verdi. Kaçma olayı kalede saat sabahın 6'sına doğru öğrenildi. Ancak saat 10'a doğru da prense durumu açıklamaya cesaret edebildiler. Düşese o kadar iyi hizmet edilmişti ki ölümcül bir bayılma sandığı, bu nedenle tam 3 kez arabayı durdurmuştu. Fabris'in daldığı derin uykuya karşın saatler 4'ü çalarken bir sandalla Po Irmağı'nı geçiyorlardı. Sol kıyıda menziller vardı. Son derece hızla 2 fersah daha gittiler. Sonra bir pasaport muayenesi için 1 saatten fazla durduruldular. Düşes'in yanında kendisi ve Fabris için her çeşit pasaport vardı ama o gün deli gibiydi. Avusturyalı güvenlik görevlisine 10 Napolyon altını vermeyi, adamın elini tutup hüngür hüngür ağlamaya kalkıştı. Görevli de pek korktu. Pasaportları yeniden incelemeye başladı. Posta arabasına bindiler. Düşes öyle çılgıncasına paralar veriyordu ki her yabancıya kuşkulu gözlerle bakılan bu ülkede şüphe uyandırıyordu. Burada da gene Ludovic imdadına yetişti. Sayın Düşes'in Pavi hekimlerine muayene ettirmek üzere yanında götürdüğü Parma Başbakanı'nın oğlu genç Mosca Kontu'nun hiç düşmeyen ateşi yüzünden çılgına döndüğünü söyledi. Tutuklu ancak Po Irmağı'ndan 10 fersah ötede tamamıyla uyanabildi. Bir omzu çıkmıştı, birçok sıyrığı da vardı. Düşes gene öylesine olağanüstü davranışlarda bulundu ki yemek yedikleri bir hanın sahibi onu imparator ailesinden bir prenses sandı. Karşısında selam durmaya kalkıştı. Tam o sırada da Ludovic adama eğer onuruna çanlar çaldırmaya kalkarsa prensesin onu mutlaka hapse attıracağını söyledi. En sonunda akşam saat 6 sularında Piemonte topraklarına ulaştılar. Fabris ancak orada tam güvenlik içinde olabilirdi. Onu ana yoldan oldukça içeride küçük bir köye götürdüler. Ellerine pansuman yaptılar. Birkaç saat daha uyudu. Düşes işte bu köyde sadece ahlak açısından korkunç olmakla kalmayıp aynı zamanda da ömrünün geri kalan bölümünde de rahat huzur bırakmayan bir eyleme girişti. Fabris'in kaçışından birkaç hafta önce bütün Parma'nın onun onuruna kurulan dar ağacını görmek üzere kale kapısına üşüştükleri bir gün Düşes artık evinin kahyalığına getirilen Ludovic'e yukarıda sözünü ettiğimiz 13. yüzyıl yapıtı olan San Severino Sarayı'nın ünlü su sarnıcının dibini oluşturan bir taşı çok iyi saklanmış küçük bir demir çerçeveden çıkarmanın gizli yolunu göstermişti. Fabris o küçük köyün Trattoria yani lokantasında uyurken Düşes Ludovic'i çağırttı. Genç kadın kendisine öyle garip bakışlar yöneltiyordu ki kahya bir an hanımının delirdiğini sandı. Düşes ona size birkaç bin frank vereceğimi umuyorsunuzdur dedi. Ama işte hayır. Ben sizi bilirim. Siz ozansınız. O parayı kaşla göz arasında yer bitirirsiniz. Ben size Casal Maggiore'den 1 fersah ötedeki küçük Ricciardo çiftliğini veriyorum. Ludovic adeta sevinçten çılgına dönerek hanımının ayaklarına kapandı. Monsenyör Fabris'i kurtarmaya hiç de para kazanma uğruna katılmadığını yürekten gelen bir sesle haykırdı. Hanımefendinin 3. arabacısı olarak küçük beyi bir kez götürme onuruna eriştiği günden beri onu hep özel bir sevgiyle sevdiğini ileri sürdü. Gerçekten yürekli, onurlu bir kimse olan bu adam, bu kadar soylu bir hanım kendisiyle yeterince ilgilendiğini sanıp izin istedi. Ne var ki düşes gözleri çakmak çakmak parlayarak ona durun dedi. Düşes arada sırada acayip gözlerle Ludovic'e bakarak hiçbir şey söylemeden o meyhane odasında gezinip duruyordu. En sonunda adam bu garip gezintinin bir türlü sona ermediğini görünce hanımına bir şeyler söylemesi gerektiğini düşündü. Hanımefendi, bana öylesine abartılmış benim gibi zavallı bir adamın düşleyebileceklerinden o kadar fazla, özellikle de size yapmak onuruna eriştiğim çelimsiz hizmetlerin o kadar üstünde bir bağışta bulundunuz ki, vicdanlı bir insan olarak söylüyorum, o Richard'a çiftliğini kabul edemeyeceğime inanıyorum. Ben o çiftliği hanımefendi geri verip bana sadece 400 franklık bir maaş bağlamanızı rica ediyorum. Düşes en koyu azametiyle, siz ömrünüzde kaç kez benim bildirdiğim bir tasarıdan döndüğümü işittiniz dedi. Bu sözleri söyledikten sonra Düşes birkaç dakika daha gezindi. Ardından da ansızın durarak haykırdı. Fabris'in yaşamı rastlantıyla bir de o küçük kızın hoşuna gitmeyi becerebildiği için kurtuldu. Eğer sevimli bir insan olmasaydı kesinlikle ölürdü. Bunu bana yaslayabilir misiniz? Dedi. Sonra da en koyu öfkenin parladığı gözlerle Ludovic'e doğru yürüdü. Belki birkaç adım geri gitti. Hanımının delirdiğini sandı. Bu da doğrusu ya, Richard'a çiftliğinin mülkiyeti konusunda onu şiddetle kaygılandırdı. Daha sonra düşes tamamıyla değişerek dünyanın en yumuşak ve neşeli sesiyle işte böyle dedi. Benim iyi yürekli sakkalılarımın çılgın bir gün yaşamasını ve bunu da ömürleri boyunca anımsamalarını istiyorum. Siz Sakya'ya geri döneceksiniz. Herhangi bir itirazınız var mı? Herhangi bir tehlikeyle karşılaşacağınızı sanıyor musunuz? Pek fazla değil hanımefendi. Sakkalılardan hiçbiri benim Monsignor Fabris'in mahiyetinde bulunduğumu hiçbir zaman söylemez. Hem de zaten hanımefendi açık sözlülüğümü bağışlasınlar. Richard'a çiftliğimi bir an önce görmek için can atıyorum. Mülk sahibi olmak bana o kadar garip geliyor ki. Neşen hoşuma gidiyor. Richard'a çiftliğindeki adamın galiba bana 3-4 yıllık kira borcu var. Bana olan borcunun yarısını ona armağan ediyorum. Bütün o alacak kalıntılarının öbür yarısını da sana veriyorum ama şu koşulla. Sakka'ya gideceksin. Öbürsü gün benim adını taşıdığım ermişlerden birinin yortu günü olduğunu söyleyeceksin. Senin gittiğin günü izleyen gecede şatomu en görkemli biçimde ışıklandıracaksın. Ne paradan ne de emekten kaçın. Düşün ki yaşamının en büyük mutluluğu söz konusu. Uzun zamandan beri bu ışıklandırmayı hazırlıyordum. 3 aydan fazladır ki şatonun mahzenlerine bu soylu yüce şenlik için gereken her şeyi yığdım. Görkemli bir havai fişek gösterisi için zorunlu bütün araç gereci bir bahçıvana emanet bıraktım. Onları Po ırmağına bakan taraçadan attırırsın. Mahzenlerimde 89 büyük fıçı şarabım var. Şatomun parkında 89 şarap çeşmesi kurdurursun. Eğer ertesi gün içilmemiş bir tek şişe şarap kalırsa senin Fabris'i sevmediğini söyleyeceğim. Şarap çeşmeleri şatonun ışıklandırılması ve havai fişekleri iyice yoluna girdikten sonra sen de büyük bir sakınımla sıvışırsın. Çünkü büyük bir olasılıkla ve zaten öyle olmasını da umuyorum, bütün bu güzel şeyler parmada küstahlık olarak görülecektir. Bu sadece olası değil, aynı zamanda da kesindir. Monsenyör'ün kararını imzalayan başsavcı Rassi'nin öfkeden gebereceğinin de kesin olduğu gibi. Ve hatta diye sürdüren Ludovic çekinerek şunları ekledi. Eğer hanımefendi şu zavallı hizmetkarını daha fazla sevindirmek istiyorsa, Richard'a çiftliğinin alacak kalıntılarının yarısını bana verecek yerde şu Rassi'ye küçük bir oyun oynamama izin verse. Düşes coşkuyla sen yiğit bir adamsın diye haykırdı. Ama Rassi'ye herhangi bir şey yapmanı kesinlikle yasaklıyorum. Onu daha sonra halkın önünde astırmayı tasarlıyorum ben. Sana gelince Sakka'da yakalanmamaya çaba göster. Eğer seni yitirirsem her şey bozulur. Ben mi hanımefendi? Ben hanımefendinin adını taşıdığı ermişlerden birinin yortusunu kutladığımı söyledikten sonra polis herhangi bir şeyi bozmak amacıyla 30 jandarma gönderse emin olun ki köyün ortasında bulunan kırmızı haça kadar gelemeden onların hiçbiri atının üzerinde kalamayacaktır. Sakkalılar, hayır, kendilerini çok önemli birileri sanırlar. Hepsi de yetkin kaçakçılardır. Hanımefendiyi de taparcasına severler. Düşes olağanüstü bir rahatlıkla, sözün kısası dedi, yiğit sakkalılarıma şarap veriyorsam parmalıları su altında bırakmak istiyorum. Şatomun ışıklarla donatıldığı gece ahırımdan en iyi atı al, benim Sanseverina sarayıma koş, sarnıcı aç. Ludovic çılgınlar gibi gülerek, ah hanımefendi ne kadar da güzel düşünmüş diye haykırdı. Sakka'nın iyi yürekli insanlarına şarap, Monsignor Fabris'in tıpkı o zavallı L... gibi zehirleneceğine o kadar emin olan Parmaken soylularına, sefillere su. Ludovic'in neşesi bir türlü dinmek bilmiyordu. Düşes onun kahkahalarını gönül hoşluğuyla seyrediyordu. Beriki hiç durmadan sakallara şarap, parmalılara su diye yiniliyordu. Hanımefendi, hiç kuşkusuz benden daha iyi bilirler ki 20 yıl önce dikkatsizlikle sarnıç boşaltıldığında Parma'nın pek çok sokağında sular bir ayak yüksekliğine kadar çıkmıştı. Düşes de gülerek Parmalılara su diye yanıt verdi. Eğer Fabris'in boynunu vursalardı kalenin önündeki alana doluşurdu herkes. Hepsi ona büyük suçlu adını veriyor. Aman ha, özellikle çok dikkat et. Çok ustalıkla davran da o su baskınını ne senin yaptığını ne de benim emrettiğimi dünyada hiçbir canlı öğrenmesin. Fabris, hatta Kont bile bu çılgın şakayı bilmemeli. Aman dur hele bakayım. Az kalsın sakkının yoksullarını unutuyordum. Hemen koş, işlerime bakan adama bir mektup yaz, ben imzalarım. Adını taşıdığım Ermiş'in yortu günü onuruna Sakka'daki yoksullara 100 altın dağıtmasını, her şeyde şatonun ışıklandırılmasında, havai fişeklerin atılmasında ve şarap dağıtılmasında senin sözünü dinlemesini, özellikle de şatomun mahzenlerinde ertesi güne bir tek şişe şarabın kalmamasına özen göstermesini söylersin ona. Hanımefendinin işlerine bakan adam sadece bir tek konuda sıkıntıya uğrayacaktır. Hanımefendi şatoyu satın aldığı 5 yıldan beri Sakka'da bir tek yoksul bırakmadı. Düşes şarkı söyleyerek ve parmalılara su diye yineledi. Sen bu şakayı nasıl gerçekleştireceksin? Benim planım hazır bile. Saat 9 sularında Sakka'dan ayrılacağım. 10.30'da atım Casal Maggiore ve benim Ricciarda çiftliğinin yolu üzerindeki Troganache Hanı'nda olacak. Saat 11'de saraydaki odamda olacağım. Saat 11'i çeyrek geçide parmalılar sularına kavuşacaklar. Hem de istediklerinden fazlasına. Artık büyük suçlunun sağlığına kana kana içebilirler. 10 dakika sonra Bologna yolundan kentten çıkıyorum. Gerçekten de Monseigneur'un cesaretiyle hanımefendinin zekasının onurunu lekeledikleri kalenin karşısında derin bir selam çakarım. Kırlarda sadece benim bildiğim bir keçi yoluna sapıp Ricciarda çiftliğine girerim. Ludovic bakışlarını düşese çevirince adeta üktü. Düşes 6 adım ötesindeki çıplak duvara gözlerini dikmiş öyle bakıyordu. Kabul etmek gerekir ki bakışları pek korkunçtu. Ludovic içinden "Vah benim zavallı çiftliğim" diye düşündü. İşin aslı şu, bu kadın deli. Düşes ona bakınca aklından geçenleri okudu. "Ah Bay Ludovic, büyük ozan, yazılı bir bağış kağıdı istiyorsunuz. Koşup bana bir kağıt getirin." Ludovic bu buyruğu ikiletmedi. Düşes kendi eliyle uzun bir bağış belgesini yazıp bir yıl önceki tarihe attı. Bunda Ludovic Saint-Michel'den 80 bin frank aldığını, karşılık olarak da Ricciarda çiftliğini gösterdiğini bildiriyordu. Eğer aradan 12 ay geçtikten sonra Düşes sözü edilen 80 bin frankı Ludovic'e geri vermezse Ricciarda çiftliği onun malı olarak kalıyordu. Düşes içinden, elimde avucumda kalanın yaklaşık 1/3'ünü sadık bir hizmetkara vermek güzel bir şey diye düşünüyordu. Sonra da Ludovic'e, bak beni dinle dedi. Sarnıç çakasından sonra Casal Maggiore'de eylemi için sana sadece 2 gün izin veriyorum. Satışın geçerli olabilmesi için bunun 1 yıl öncesine dayanan bir olay olduğunu söylersin. Sonra da hiç gecikmeden doğruca Belgrati'ye gelip beni bulursun. Fabris belki de İngiltere'ye gider, sen de onunla gidersin. Ertesi gün erkenden Düşes'le Fabris Belgrati'deydiler. O büyüleyici güzellikteki köye yerleştiler. Ne var ki o güzelim gölün kıyısında Düşes'i öldürücü bir üzüntü bekliyordu. Fabris tamamıyla değişmişti. Daha o bir bakıma baygınlığa benzeyen uykusundan uyandığı ilk anlarda Düşes onun içinde olağanüstü bir şeyler geçtiğinin farkına varmıştı. Fabris'in büyük bir özenle sakladığı duygu oldukça garipti ve şundan başka bir şey değildi. Cezaevinin dışında bulunduğuna son derece üzülüyordu. Üzüntüsünün bu nedenini itiraf etmekten kaçınıyordu, yanıt vermek istemediği sorulara kapı açabilirdi. Pek şaşıran Düşes ona, "Nedir bu böyle kuzum?" diyordu. Hapishanenin mutfağından sağlanan o iğrenç yemeklerden birini, halsiz düşmemek için açlık seni yemeğe zorladığı zamanki o korkunç duyum, garip herhangi bir tat mı var? Şu anda kendi kendimi mi zehirliyorum duyumu, sana dehşet vermiyor mu? Fabris de ölümü düşünüyordum diye yanıtlıyordu. Askerlerin de bunu akıllarından çıkarmadıklarını sanıyorum. Ustalığımla kaçınmayı düşündüğüm olası bir şeydi bu. Bu durum Düşes için ne kadar kaygı ve acı vericiydi. Şu tapılasıya sevilen eşsiz, canlı, acayip yaratık bundan böyle artık gözlerinin önünde derin bir düşün pençelerinde kıvranıyordu. Yalnızlığı dünyada sahip olduğu en iyi dostuna bile açık yüreklilikle her şeyden söz etme zevkine yeğliyordu. Düşes'in yanında her zaman iyi, nazik, minnettardı. Gene eskiden olduğu gibi onun uğruna canını 100 kez verirdi ama ruhu başka yerdeydi. Çoğu zaman o görkemli gölde tek söz söylemeden 4-5 fersah gidiyorlardı. Bundan böyle artık aralarında pek mümkün olan soğuk düşünceler değiş tokuş biçiminde beliren söyleşi belki de başkalarına güzel görünebilirdi. Ne var ki onlar, özellikle de Düşes, kendilerini ayıran Giletti ile o uğursuz çarpışmadan önceki konuşmalarının ne olduğunu hala anımsıyorlardı. Fabris korkunç bir hapishanede geçirdiği 9 ayın öyküsünü anlatmalıydı Düşes'e. Oysa orada geçirdiği günler konusunda söyleyecek sözleri ancak pek kısa ve yetersizdi. Düşes kopkoyu bir üzüntüyle kendi kendine, işte er geç olacağı buydu diyordu. Üzüntü beni yaşlandırdı ya da bu gerçekten seviyor, ben artık gönlünde ikinci yeri işgal ediyorum. Yeryüzünde olabilecek acıların en büyüğüyle aşağılanan, yıldırımla vurulmuş gibi şaşkına dönen Düşes kimi zaman, eğer Tanrı isteyip de Ferrante büsbütün delirseydi ya da cesaretsizlik gösterseydi, bana öyle geliyor ki bu kadar mutsuz olmazdım diye geçiriyordu aklından. O andan sonra bu yarı vicdan azabı Düşes'in kendi karakterine olan saygısını zehirledi. Acı acı, demek ki aldığım bir karar yüzünden vicdan azabı çekiyorum. Öyleyse ben artık bir Del Dongo değilim diye düşünüyordu. Kendi kendine Tanrı'nın isteği buymuş diye sürdürüyordu. Fabris aşık. Hem de ben onun aşık olmamasını hangi hakla isteyebilirim ki? Aramızda gerçek bir tek aşk sözcüğü geçti mi hiç? Bu pek mantıklı düşünce Düşes de artık ne uyku bıraktı ne de huzur. En sonunda ünlü bir öç alma olasılığıyla birlikte onun yaşlandığını ve ruh gücünü yitirdiğini gösteren de şuydu. Belgrad'da Parma'da olduğundan 100 kat daha mutsuzdu. Fabris'in bu garip dalgınlığına neden olabilecek kimseye gelince, kuşkulara düşmenin hiçbir olasılığı yoktu. Clelia Conti, o pek dindar kız bütün karargahı sarhoş etmeye razı olduğuna göre babasına ihanet etmişti. Fabris de Clelia'dan hiç söz etmiyordu. Düşes umutsuzlukla göğsünü yumruklayarak kendi kendine ama diyordu, eğer karargah sarhoş edilmeseydi benim bütün buluşlarım, gösterdiğim bütün özenler boşa çıkacaktı. Demek ki Fabris'i Clelia kurtardı. Düşes o gecenin olayları konusunda Fabris'in ağzından büyük zorluklarla birkaç ayrıntı koparabiliyordu. Eskiden olsa bunların aralarında durmadan yenilenen bir söylemin konusu oluşturacağını düşünüyordu. O mutlu günlerden olsa önüne sürmeye kalkıştığım en önemsiz şeyler konusunda bitip tükenmek bilmeyen bir coşku ve neşeyle bütün bir gün boyunca konuşur dururdu diye geçiriyordu içinden. Her şeyi göz önünde bulundurmak gerektiğinden Düşes Fabris'i Maggiore Gölü'nün ucundaki İsviçre kenti olan Locarno Limanı'na yerleştirdi. Her gün gölde uzun gezintiler yapmak amacıyla gemiyle gidip onu alıyordu. Ve işte böylece bir gün onun evine gitmeye karar veren Düşes, Fabris'in odasını baştan başa Parma kentinin görünümleriyle donatılmış buldu. Bunları Milano'dan ya da hatta nefret etmesi gereken bir yer olan Parma'dan getirmişti. Atölyeye dönüştürülen küçük salonu bir sulu boya ressamının bütün araç gereçleriyle doluydu. Düşes geldiği zaman Fabris'i Farnese Kulesi ile yönetici sarayının 3. resmini bitirmek üzere buldu.